Ayrım 17.
Sonra çakıllar da iç çekerek geri çekildi. Dallarını salladı ağaç. Savrulan yapraklar döküldü toprağa. Yerleştiler işte. Yetkin bir erinç içinde ayrışmayı bekleyecekleri yerlerini. Bir zamanlar kırmızı ışıklarla dolanmış olan kırık tekneden kara ve gri fırlatıldı bahçeye. Saplar arasındaki tünelleri koyu gölgeler kararttı. Ardıç kuşu sessizdi. Kurçuk gerisin geri daracık deliğine emdirdi kendini. Eski bir kuş yuvasından arada bir aklaşmış, içi boş bir saman çöpü uçuyor, kapkara çimenlere, çürüyen elmalar arasına düşüyordu. Alet odası duvarında ışık solup gitmiş, engerek yılanının derisi çivide bomboş asılı kalmıştı. Odadaki bütün öteki renkler yerlerinden taşmıştı. Keskin fırça izleri şişmişti, sarkık kıyılıydı. Dolaplar, iskemleler, kahverengi kütlelerini bir tek büyük belirsizlikle eritmişlerdi. Tavanla yer arasındaki yüksekliğe titreyen karanlığın dev perdeleri inmişti. Ayna, asılıp kalmış sürüngenlerin gölgelediği bir mağara ağzı denli soluktu. Tepelerin katılığından öz çekilmişti. Gezinen ışıklar, görünmez, batmış yollar arasına tüylerle süslü bir kama saldı. Ama tepelerin katlanmış kanatlarında hiçbir ışık açmadı. Yapayalnız bir ağaç arayan kuşun çığlığından başka hiçbir ses yoktu. Kıyıdaki kayalarda, ormanlardan sürüklenip gelmiş havanın, okyanus ortalarının, binlerce camsı boşluğunda soğumuş suyun, birbiri içinde erimiş mırıltısı duyuluyordu. Sanki havada karanlıktan dalgalar varmışçasına, su dalgalarının batmış bir geminin kıyılarını yıkaması gibi evleri, tepeleri, ağaçları örterek ilerledi karanlık. Yalın biçimlerin çevresinde anaforlar yaparak, onları yutarak, yaz yeşilliğine bürünmüş kara ağaçların sağanak gibi inen karanlığında, kucaklaşmış çiftleri karalayıp geçerek sokakları yıkadı karanlık. Karanlık yapayalnız ak dikeni ve dibindeki boş salyangoz kabuklarını sardı. Çimenli yollar boyunca çimenlerin kıvrım kıvrım yüzeyi üzerinden yuvarladı dalgalarını. Karanlık yükselerek yaylalardaki çıplak yokuşlara savruldu. Koyakların çağlayan dereciklerle sarı asma yapraklarıyla dolu olduğu verandalarda oturan kızların yelpazeleriyle yüzlerini gölgeleyip kara baktıkları zaman bile karın katı kayalara sonsuza dek yerleştiği, yıpranmış, aşınmış, doruklarına ulaştığı dağı. Onları da kapladı karanlık. Şimdi özetleyelim dedi Bernard. Şimdi size yaşamımın anlamını açıklayayım. Birbirimizi tanımadığımıza göre ama sanırım gördüm sizi bir kez. Afrika'ya giden bir geminin güvertesinde gönlümüzce konuşabiliriz. Bir an için bir şeyin yapışıverdiği, yuvarlaklığı, ağırlığı, derinliği olan bu şeyin tünleniverdiği yanılsaması içindeyim. İşte o an bu benim yaşamımmış gibi geliyor. Elimden gelseydi olduğu gibi verirdim onu size. Koparıverirdim bir salkım üzüm kopartırcasına. Al bunu, yaşamımdır bu benim derdim. Ama ne yazık ki benim gördüğümü, biçimlerle dolu, siz görmüyorsunuz. Masada karşınızda oturan, oldukça şişman, yaşlıca, şakakları ağarmış adamı beni görüyorsunuz. Peçetemi alıp açtığımı görüyorsunuz. Kendime bir bardak şarap doldurduğumu görüyorsunuz. Ve arkamda kapının açıldığını, insanların gelip geçtiğini görüyorsunuz. Ama size anlatabilmek için, size yaşamımı verebilmek için bir öykü uydurmalıyım. Ve öylesine çok, öylesine çok öykü var ki, çocukluk öyküleri, okul, aşk, evlilik, ölüm falan filan öyküleri, hiçbiri de gerçek değil bunların. Yine de çocuklar gibi öyküler anlatırız birbirimize. Onları süslemek için gülünç, süslü püslü, hoş tümceler kurarız. Nasıl da bıktım usandım öykülerden. Nasıl da bıktım uslandım aşağılara inerek tüm ayaklarını yere basan tümcelerden. Hem nasıl da güvenmiyorum mektup kağıtlarının yarım yüzlerine çizilmiş derli toplu yaşam taslaklarını. Sevgililerin kullandığı türden küçük bir dili, kaldırımlarda ayakların sürüklenmesi gibi kırık dökük sözcükleri, kendini açıklayamayan sözcükleri özlemeye başlıyorum. Yatsınamaz bir biçimde ikide bir karşımıza çıkan o aşağılanma ve utku anlarına daha uygun düşecek bir taslak aramaya başlıyorum. Şakır şakır yağmur yağan fırtınalı bir günde, bir hendekte uzanırken, gökyüzünden ilerleyerek koskoca bulutlar geliyor. Sonra paçavralaşmış bulutlar, bulut demetleri. İşte o zaman beni coşturan şey kargaşa, yükseklik, aldırmazlık, öfke. Durmadan değişen koskoca bulutlar ve debinim. Oraya buraya yuvarlanmış, kükür kokulu ve uğursuz bir şey. Gittikçe daha zorlu olarak, sürüklenerek kopartılmış, gitmiş. Bense unutulmuşum, hendekte küçücük. Ondan sonra hiçbir izini göremiyorum öykünün, taslağı. Oysa bu arada yemeğimizi yerken çocukların resimli bir kitabın sayfalarını çevirdiğim ve bakıcının parmağıyla göstererek şu inektir, şu kayık dediği gibi birer birer çevirelim bu görünümleri. Haydi sayfaları çevirelim ve ben sizi eğlendirmek için sol köşeye bir açıklama ekleyeceğim. Başlangıçta pencereleri bahçeye ve onun ötesinde denize açılan çocuk yuvası vardı. Bir şeyin aydınlandığını gördüm. Dolabın pirinçten tokmağıydı kuşkusuz. Sonra bayan Constable süngeri başının üzerine kaldırdı, sıktı. Sağa, sola, bel kemiğimden aşağı her yana duyum okları saplanıverdim. Böylece soluk aldığımız sürece ondan sonra ne zaman bir sandalyeye, bir masaya, bir kadına çarpsak duyum oklarıyla delik deşik oluyoruz. Bir bahçede yürüsek, bu şarabı içsek, gerçekten bazı bazı bir çocuğun doğmuş olduğu, penceresi ışıklı bir kulübenin önünden geçerken içeri girip bu körpe bedenin üzerine süngeri sıkmasınlar diye yalvarmak geliyor içimden onlara. Sonra bahçe ve her şeyi kapatıyormuş görünen frenk üzümü yapraklarının sayvanı vardı. Yeşilin derinlikleri üzerinde kıvılcımlar gibi yanan çiçekler. Ravent yaprağının altında sinek kurtlarıyla birlikte dönüp duran sıçan, çocuk odası tavanında vız vız vızıldayan sinek, zararsız tereyağı ve ekmekle dolu tabak üzerine tabaklar. Bütün bunlar bir dakika içinde ortaya çıkıyor ve sonsuza dek sürüyor. Uzakta düşler gibi beliriyor yüzler. Köşeden fırlayarak merhaba diyor biri. İşte Jini, şu Neville, şu gri gömleği, yılanlı kemeriyle Louis, şu Ruhada. Beyaz çiçeklerin yapraklarını yüzdürdüğü bir leğeni var. O gün Neville ile birlikte alet odasındayken haykıran Suzan'dı ve ben umursamazlığımın eriyip gittiğini duydum. Neville erimedi. Öyleyse dedim, ben kendimim, Neville değilim. Olağanüstü güzel bir buluş. Suzan haykırdı ve ben ardından gittim. Islak mendili ondan esirgenen şey için hıçkırırken pompa kolu gibi aşağı yukarı inip çıkan küçücük sırtının görünümü vurup vurup çekti sinirlerimi. Dünyaya gelmek bu değil dedim. İskeletler gibi katı köklerin üzerinde yanında otururken. Sonra değişen ama hep orada olan düşmanların kendilerine karşı savaştığımız güçlerin varlığını ayırt ettim. Kişinin edilgen bir biçimde kendini onların kucağına bırakacağını düşünmek olanaksız. Şu senin yolun, senin dünyan diyor kişi. Benimki bu. Böylece haydi gel araştırmaya çıkalım diye haykırdım. Fırlayıp kalktım. Susan'la birlikte bayır aşağı koştum. Koskoca patinleriyle avluda takırtılar çıkararak dolaşan Seyis'i gördüm. Aşağılarda yaprakların derinlikleri içinden geçerek kocaman süpürgeleriyle bahçıvanlar çimleri süpürdü. Kadın oturmuş yazı yazdı. Şaşkınlıktan donup kalmış ölümcül bir duraksamayla bu süpürgelerin bir tek inişe bile karışamam. Süpürürler, süpürürler. Ne de şu yazı yazan kadının durağanlığına diye düşündüm. Kişinin bahçıvanların süpürmesine engel olamaması, kadının yerini değiştirememesi çok yabansız. İşte bütün yaşamım boyunca orada kaldılar. Bu Stongo'da koca taşlardan bir çemberle kuşatılmış uyanmaya benziyor. Bu düşmanlarla, bu varlıklarla. Sonra bir tahta güvercini havalandı ağaçlardan. Ve ilk kez aşık olarak bir tümce kurdum. Tahta güvercini üzerine bir şiir. Yalın bir tümce. Çünkü vurulup bir delik açılmıştı bilincimde. İçinden bakarak kişinin her şeyi gördüğü o ansızın saydamlıklardan birisi. Sonra daha daha ekmek ve tereyağı. Şamdanın benekli parmakları şömine rafının üzerine mavi havuzcuklar damlatırken kabarık, renk renk ışıklar saçan adacıkların üzerinde titreştiği tavanda vızıldayan daha daha sinekler. Gün be gün oturmuş çayımızı içerken bu görünümleri gözlemledik. Ama birbirimizden ayrıydık hepimiz. Bal mumu, bel kemiğimi donatan el değmemiş bal mumu, hepimiz için ayrı lekelerle eridi. Asma dalları arasında bulaşıkçı kızla sevişen boyacı oğlanın hırıltısı, ipte kas katı şişmiş çamaşırlar, hendekteki ölü adam, elma ağacı, ay ışığında donup kalma, sinek kurtlarının üzerinde kaynaştığı sıçan, mavi damlatan şamdan, beyaz bal mumumuz bunların her biriyle ayrı bir biçimde çizildi, lekelendi. Louis insan etinin doğasından iğrendi. Ruha da bizim kabalığımızdan. Suzan hiçbir şeyi paylaşamadı. Neville'le düzen istedi. Jini aşk falan filan. Ayrı ayrı bedenler durumuna geçtikçe korkunç acılar çektik. Yine de bu aşırılıklara kapılmadım ben. Arkadaşlarımın çoğundan daha uzun yaşadım. Biraz iri yarı kır saçlıyım. Göğsümü ovalamışlar sanki. Çünkü beni coşturan şey çatı katından değil, üçüncü kat penceresinden görünen yaşamın genel görüntüsü. O adam kendim bile olsam bir tek kadının bir tek adama söyledikleri değil. Bu durumda okulda bana nasıl kabadayılık edebilirlerdi? Beni nasıl tedirgin edip kaçırtabilirlerdi? Sanki rüzgar fırtınasında, zırhlı savaş gemisinde yürüyormuş gibi dua odasında megafondan buyruklarını haykırarak sallana sallana dolaşan müdür vardı. Çünkü yetkili kişiler hep coşkulu oyun kahramanları olurlar. Neville gibi nefret etmedim ondan. Louis gibi saygı duymadım. Dua odasında hep birlikte otururken notlar düştüm. Sütunlar, gölgeler, pirinçten heykeller, itişerek dua kitaplarının ardında pul değiş tokuş eden oğlanlar, paslı tulumbanın sesi, ölümsüzlük üzerine gürleyen, bize büyük adamlarmışız gibi davranan müdür, kalçasını kaşıyan Percival vardı. Öyküler için notlar düştüm ben. Cep defterimin sol köşesine yüzler çizdim. Böylece onlardan daha da ayrıldım. İşte gördüğüm biçimlerden birkaçı. O gün dua odasında dümdüz önüne bakarak oturdu Percival. Bir de kendine özgü tavırla elini usulca ensesine vuruşu vardı. Kımıltıları hep olağanüstüydü. Biz hepimiz usulca ellerimizi ensemize vurduk. Başaramadık. Bütün okşamalara karşı kendini koruyan türden bir güzelliği vardı. Hiçbir yönden zamanından önce gelişmiş olmadığı için bizi yetiştirmek üzere ne yazılmışsa hepsini kendinden hiçbir şey katmaksızın okudu. Onu bunca bayağılık ve aşağılanmadan koruyan olağan dışı güzellikte bir ağırbaşlılıkla Lucy'nin mısır püskülü saçlarının, pembe yanaklarının kadın güzelliğinin doruğu olduğunu düşündü. Böylece korunduğu için daha sonra beğenileri olağanüstü bir inceliğe ulaştı. Oysa ezgi olmalı, yabanıl, şen bir türkü. Hızlı, kavranamayan bir yaşamdan gelen av türküleri dolmalı pencereden içeri. Tepeler arasında çınlayan, sönüp giden bir ses. Ürkütücü olan, beklenmedik olan, hesaba katılmayacak olan, uyumu saçmalığa dönüştüren her şey, onu düşündüğümde ansızın doluşuyor kafama. Küçük gözlem aygıtının menteşeleri düşüyor, sütunlar batıyor, müdür uçup gidiyor, ansızın esriklik sarıyor benim. Bir yarışta at sürerken düştü ve bu gece Shaftesbury Caddesi'nde yürürken yeraltı treninin kapılarından taşan, o hiçbir özelliği olmayan, biçimini bulamamış yüzler, bir sürü özellikleri belirsiz Hintli, açlıktan, hastalıktan ölen insanlar, aldatılmış kadınlar, kırbaçlanmış köpekler, ağlayan çocuklar, bütün bunların hepsi bana değerli birinin ölümüyle aç açık bırakılmış gibi göründü. Tüzeyi uygulamış olabilirlerdi, korunmuş olabilirlerdi. 40 yaşlarında yetkilileri şaşkına döndürebilirlerdi. Hiçbir ninni onu dinlendirmek için söylenmeye yeterli görünmedi bana. Ama bırak dalayım yine kaşığımla iyimserlik içinde. Arkadaşlarımızın kişilikleri dediğimiz o incecik nesnelerden birini daha çıkarayım. Louis'i. Gözlerini vaze dikmiş oturdu. Bütün varlığı alnında toplanmış gibi göründü. Dudakları sıkılıydı. Gözleri çakılıydı. Ama birdenbire kahkahayla parıldadılar. Düzensiz bir kan dolaşımının bedeli olan o soğuğun yol açtığı şişlerin acısını da çekti. Mutsuz, dostsuz, sürgünde. Kimi zaman yüreğini açtığı sıralar ülkesinin kıyılarını ak köpüklü dalgaların nasıl süpürdüğünü anlatırdı. Gençliğin acımasız gözü onun şiş eklem yerlerine dikilirdi. Evet, ama onun aynı zamanda nasıl keskin, nasıl yerli yerinde, nasıl zorlu olduğunu, kara ağaçlar altında kriket izliyormuş gibi yaparak uzandığımızda, onun 40 yılda bir belli ettiği onayını nasıl beklediğimizde hemen kavrardık. Percival'inkine taparken onun üstünlüğüne içerlerdik. Çok ağırbaşlı, kuşkuluydu. Ayaklarını vinç gibi kaldırırdı. Ama yine de ortalıkta çıplak yumruğuyla bir kapıyı tuzla buz ettiği masalı dolaşırdı. Ama onun tepeleri üzerine bu türden bir sesin yapıştırılamayacağı denli çıplaktı, taşrıydı. Bir kişiyi öbürüne bağlayan o ilişkiler yoktu onun yaşamında. Uzakta gizemlerle dolu, içinde ürkütücü bir şey taşıyan o esin sonucu inceliğe yatkın bir bilgi olarak kaldı. Benim ayın nasıl tanımlanacağı üzerine tümcelerim onun onayından geçmedi. Öte yandan da çılgınca kıskandı beni. Hizmetçiler karşısında öylesine rahat olduğum için. Yoksa kendi değer yargıları onu başarısızlığa uğrattığından değil. Bu onun disiplinle ilgili olarak duyduğu saygıyla eşdeğerdi. Sonuçta başarılı da oldu. Ancak mutlu bir yaşam sürmedi. Oysa bak avcumun içinde uzanırken göğsü donuklaşıyor. Ansızın kişilerin ne olduğu duygusu bizi bırakıyor. Parlaklığına kavuşacağı havuza geri atıyorum onu. Sırada yaz göğüne gözlerini dikmiş sırt üstü uzanan Neville var. Tembel tembel durmadan oyun alanının güneşli köşesine gidip ne söylenenleri dinleyerek ne de yabancılaşarak bir diken pamuğu gibi yüzdü gitti aramızda. Onun aracılığıyla Latin klasiklerine hiçbir zaman tam anlamıyla dokunmadan çevrelerinde kuku sürdüm durdum. Bir de bizi onulmaz biçimde saplantılara sürükleyen o direngen düşünme alışkanlıklarından kimilerini ondan aldım. Örneğin haçların iblis belirtileri olduğu gibi. Bizim yarım yamalak aşklarımız, yarım yamalak nefretlerimiz ve bu konulardaki belirsizliklerimiz onun için savunulamaz hainliklerdi. Benim gaz sobasının karşısına oturtup pantolon askılarını büktürttüğüm, salınan, tok sesli müdür onun için engizisyon aracından başka bir şey değildi. Sonra uyuşuk, uykulu uzanarak tembelliği için uydurduğu bir tutkuyla Catullus'a, Horace'e, Lucretius'a döndü. Evet, ama titizlikle eğilip kendinden geçme içinde kriket oyuncularını ayırt ederken bir karınca yiyicinin dili denli hızlı, ustalıklı, tutkalsı bir kafayla bu Romalıların tümcelerinin her kıvrımını, bükümünü inceledi. Ve bir kişi her zaman yanına oturacak bir tek kişi aradı. Ve öğretmen karılarının dağlar gibi korkutucu etekleri ıslıklar çalarak gelir, ellerimiz şapkalarımıza uçardı. Ve korkunç bir can sıkıntısı inerdi. Hiçbir şeyin dağıtmadığı tek düze. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey yüzgeciyle bu kurşun rengi ıssız suları parçalamadı. Bu dayanılmaz sıkıntının ağırlığını kaldıracak bir hiçbir şey olmazdı. Ders yılları sürüp gitti. Büyüdük, değiştik. Hayvanları zilbetti. Ne olursa olsun hep uyanık değiliz. İçgüdüsel olarak soluk alıyor, yiyor, uyuyoruz. Yalnızca ayrı ayrı değil, nesnenin birbirinden ayırt edilmemiş lekeleri olarak da var oluyoruz. Bir tek kepçeyle bir araba dolusu oğlan süpürülüp çıkarılıyor yüzeye ve kriket oynamaya, futbol oynamaya gidiyorlar. Avrupa'ya geçiyor bir ordu. Parklarda, salonlarda toplanıyor. Ayrı bir varlık oluşturan her döneye karşı çıkıyoruz. Neville, Louis, Rua'da. Ve ben Louis'in, Neville'nin söylediği türden bir iki bildik ezgi duyarken kendi eski türküsünü, arabalar, otobüsler, insanları tiyatroya taşırken şimdi çevremizde gümbür dediğini duyduğumuz, geceleri avlulardan gelen, hemen hemen sözsüz türküsünü, hemen hemen anlamsız türküsünü söyleyen koronun sesine de karşı durulamaz biçimde yönelecek bir yapıdayım. Dinle, lokantanın önünden hızla geçip gidiyor arabalar. Arada bir, ırmağın ötelerinde bir gemi denize açılırken canavar düdükleri ötüyor. Gezginci satıcı bir trende bana enfiye verse alırım. Verimli, biçimsiz, ılık, pek akıllı olmasa da çok çok rahat ve oldukça kaba saba yanlarını seviyorum olayların. Kahvelerdeki, içki evlerindeki adamların, iç çamaşırları içinde yarı çıplak madencilerin, yemek, aşk, para ve bir arada güzel güzel yaşayıp gitme sınırında duran, içten, kusursuz bir gösterişsizlikle konuşmalarını, yani büyük umutlar, düşünceler ya da bu türden bir şeyler bulunmayan, oldukça iyi zaman geçirmenin dışında hiçbir gösterişe kapılmayan konuşmalarını seviyorum işte. Tümünü bunların. İşte böylece. Neville surat asar, ben çok güzel bir biçimde oldukça ortak bir konuya geldiğimde Louis, topu üzerine dönerken onlara katıldım. Böylece bal mumundan geleyim, hiç de dengeli ve düzenli olmaksızın kalın çizgilerde eridi durdum. Orada bir damla, burada bir damla. Şimdi bu saydamlıktan hiçbir ayağın basmadığı, öylesine ay beyazı, ışıklı, o olağan dışı güzellikte çayırlar görünür oldum. Önce hem güllerle, çiğdemlerle, hem de kayalar, yılanlarla dolu kırlar, benek benek şeyler, koyuluklarla dolu kırlar, utanç verici, tutucu, engelleyici şeylerle. Yataktan sıçrayıverir kişi, birden ardına dek açar pencereleri. Nasıl da bir vınlamayla havalanıverir kuşlar. Bu kanatların ansızın ivecenliğini, haykırışı, şen türküyü, kargaşayı, bu seslerin mırıltısını, şamatasını bilirsin ve tüm damlalar, sanki bahçe daha bir bütünde birleşmemiş, uçucu, kırpışan mozaik kırıntılarından yapılmış gibi parıldar. Bir kuş çakır camın dibinde. Duydum bu türküleri, bu düşsel görüntülerin ardına düştüm. John'ları, Dorothy'leri, Miriam'ları, adlarını unuttuklarımı, caddelerden aşağı yürür, aşağılara, ırmağa bakmak için köprünün üzerinde dururlarken gördüm. Ve onların arasından bir iki uzak biçim yükseliyor. Pencere kıyısında gençliğin esrik bencilliğiyle şakıyan, salyangoz kabuklarını taşlarda parçalayan, gagalarını yapış yapış tutkalsı nesneye daldıran katı, tutkulu, acımasız kuşlar. Jinni, Susan, Ruha'da. Ya doğu ya güney kıyısında eğitildiler. At kuyruğu saçlar uzattılar. Büyüme çağının belirtisi olan ürkütülmüş tay görünümü aldılar. Şeker yemek için kapıya yan yan ilk yanaşan Jinni olurdu. Karşısındakinin avucundan onu beceriklilikle kıstırıp alır, ama kulakları sanki ısırabilirmiş gibi arkaya yatardı. Yabanıldı Ruha'da. Hiçbir zaman ayak uydurulamayan Ruha'da. Hem korkutulmuştu hem beceriksiz. Tam anlamıyla ilk kadınlaşan, kusursuz dişileşen Suzan'dı. O kaynar gözyaşlarını yüzüme döküp beni kavuran oydu. O güzelim yaşlarını, korkunç yaşlarını. İkisi de olan, hiçbiri olmayan. Ozanlar güvenliğe oturup dikiş diken, seviyorum, nefret ediyorum diyen, ne erinç ne gönenç içinde olan, ama şiir yaratanların özellikle beğendikleri, yalın davranış biçiminin yüce ama kendini öne çıkarmayan güzelliğine uygun bir nitelik taşıyan kişiye gerek duyduklarından, ozanların tapması için doğmuştu. Sarkık sabahlığı, eski terlikleriyle kaba taş döşeli koridorlarda, odadan odaya ayaklarını sürdü durdu babası. Durgun gecelerde bir mil ötede dalgalardan bir duvar kükreyerek devrildi. Emektar köpek öylece oturdu kaldı iskemlesinde. Evin en üst katında dikiş makinesinin kolunu çevirip dururken kahkahalar atan kafasız bir hizmetçinin sesi çınlıyordu. Bunu Suzan mendilini sıkıp "Seviyorum, nefret ediyorum" dediğinde duyduğum o korkunç acının ortasına bile gözlemledim. Önemsiz bir hizmetçi diye gözlemledim. Yukarıda çatı katında gülüyor ve bu küçücük sergileniş bizim kendi deneyimlerimiz için nasıl da yarım yamalak kavrayarak battığımızı kanıtlıyor. Her acının eteklerinde parmağıyla gösteren o yaz sabahı Mısır'ın pencerelere ulaştığı evde bana ırmak kıyısındaki çayırlıkta söğüt büyüyor. Bahçıvanlar koca süpürgeleriyle süpürüyorlar. Kadın oturmuş yazı yazıyor diye fısıldadığı gibi fısıldayan bir gözlemci oturuyor. Böylece o benim bizim kargışlanmış durumumuzun ötesinde ve dışında olana, simgesel ve belki de bu yüzden sürekli olana yöneltti. Eğer uyumamızda, yememizde, soluk almamızda, öylesine hayvansı, öylesine tinsel ve gürültülü yaşamımızda bir süreklilik varsa, ırmak kıyısında büyüdü söğüt ağacı, dümdüz çayırlıkta. Neville, Larpent, Baker, Romsey, Hooks, Percival ve Ginny ile oturdum. İlk yazda yeşilin, son yazda turuncunun diken diken kulaklarıyla beneklenmiş o incecik tüysü yaprakları içinden bakıp ivecenlikle koşuşturan iki büklüm yaşlı kadınları, kayıkları, yapıları gördüm. Anlamanın gelişim çizgisi üzerinde şu ya da bu aşamayı belirtmek için çimlere kibrit çöpleri saplayıp durdum. Felsefe, fen ya da kendim olabilirdi konu. Bu sırada havada desteksiz yüzen usumun püskülleri bir zaman sonra kafamın içine çekip üzerinde çalıştığı uzak duyumları yakaladım. Çanların uyumlu seslerini, genel mırıltıyı, gözden giten biçimleri, bisikletini sürdükçe dostlarımın ve söğüt ağacının dış çizgileri ardında kayıp giden yaşamın kalabalık ve ayrımları ortaya konmamış kargaşasını gizleyen, perdenin ucunu kaldırıyormuş görünen bisikletli kızım. Bizim sonsuz akışımıza tek başına direndi ağaç. Çünkü ben değiştim durdum. Hamlet'tim, Shelley'dim, Dostoyevski'nin romanlarından birindeki şimdiki adını unuttuğum kahramandım. Bütün bir dönem boyunca inanılmaz bir biçimde Napolyon'dum. Ama en başta Broyn'dum elbette. Bir zamanlar haftalar boyunca uzun adımlarla odalara girmek, usulca kaşlarımı çatarak sandalyelerin arkasına paltoyu, eldivenleri fırlatmak, oyunda benim payıma düşen bölümdü. Tanrısal şuruptan bir yudum daha almak için kitaplığa gidiyordum durmadan. Böylece o korkunç tümceler yaylımını pek de uygun düşmeyen birine yönelttim. Şimdi evli olan bir kıza, şimdi gömülen bir kıza. Her kitap, her pencere içi beni Broyn yapan kıza yazılmış, bitmemiş mektuplarla çöplüğe dönmüştü. Çünkü zordur başkasının tarzını kullanarak bir mektubu bitirmek. Kan ter içinde vardım evime. Armağanlar verdik birbirimize. Ama bu yoğunluk için daha yeterince olgunlaşmış olmadığımızdan kuşkusuz onunla evlenmedim. İşte yine ezgi olmalı burada. O yabanın alt türküsü değil, Percival'in ezgisi değil. Ama sızılı, genizden, içerilerden gelen hem de tarla kuşu gibi yükseklerde uçan,